Ayrım 14.
Savaş mavaş yoktu. Sihirli sözler tekrarlarcasına bir takım yemek tarifleri tekrarlanıyordu. İçine tarhun otu konmuş beyaz şaraba yatır. Bol domuz yağı kat. Çevresinde tek kişi yoktu. Gazeteler Rusların Finlandiya'da güçlük çektiğinden söz ediyorlardı. Kış çok zorlu geçiyor, insanlar donuyordu. Belki Sergey de oradaydı. Savaşıyor, neden savaştığını biliyordu. Rosette de biliyordu ne yapacağını. Mado odada daha fazla kalamayacağını anladı. Giyindi. Nereye gideceğini hiç düşünmeden çıktı. Babası arkasından seslendi. Mado, yemeğe geç kalma. Bugün kalabalığız. Köfte ve Rouen usulü ördek yaptırıyorum. Konuklar uzun uzun son askeri durumu konuştular. Hepsi birer strateji uzmanıydı sanki. Masaya dizilen kibrit çöpleri en gözü pek savaş planlarını canlandırıyordu. Yalnız Profesör Dumas tartışmaya katılmadı. Lansiye, Siegfried hattının yarılması konusunda ne düşündüğünü sorunca cevap verdi. Kibritleri boşuna harcıyorsunuz. Zayıf yerlerinden vuruyorlar diyordu Nivel. Dolayısıyla bunun sonucu Finlandiya, oradan da Leningrad. Doktor Morillo kükredi. İleri gittiniz. Serbruck önlerinde olduğumuzu biliyorsunuz. Bir tek mermi atmadan tabanları yağladık. Savaş değil, güldürü bu. Lansiye, Mado'nun kendisine saygıda kusur edişine üzülüyordu. Yemekte konuklar olacağını söylediği halde kızı ortada yoktu. Savaş Lansiye'nin aşçılık dehasını etkilememişti. Güç beğenen Nivel bile turna balığı köftesine övecek söz bulamıyordu. Morillo'nun da bu güzel geceyi berbat etmeye ne hakkı vardı? Aslında ona kötü niyetli de denemezdi. Zaman zaman Doktor Morillo insanlara takılmaktan hoşlanır, gerçeği yüzlerine söylerdi. O gece de pek neşeliydi. Herkesi şaşırtıcı haberlerle eğlendiriyordu. Hem yoksullara hem önemli yerlerdeki kişilere bakardı. Her zaman yığınla hikayesi, dedikodusu, lafı bulunurdu. Nivel sözü yeni bir bombardıman uçağına getirince Morillo, ha dedi, yöneticilerimiz üst kademelerde bir takım değişiklikler yapmaya karar vermişler. Uçak sanayinin başına da yepyeni birinin geçirilmesi düşünülüyormuş. Lansiye bütün dikkatini ördeğe vermişti. Hiç ilgilenmeden ayıp olmasın diye sordu. Kimmiş bu? Tanımıyorum. Adını duyduğumu da sanmıyorum. Gaston Roy diye biri. Lansiye şaşırdı. Bağırmamak için kendini güç tuttu. Tabağını itti, peçetesiyle alnında biriken ter tanelerini sildi. O an umulmadık bir şey oldu. Doktor Morillo 20 yıldır Lansiye'nin karısına bakar, sık sık Corbel'e yemeğe gelirdi. Siyasal tartışmalardan hiçbirine Marcel'in katıldığını görmemişti. Oysa şimdi Marcel'in yüksek sesle, öyleyse Louis'i niçin cephede tutuyorlar dedi. Askeri işlerin başına casuslar getirilirse Louis'nin cephede işi ne? Bunca genci ölümle baş başa bırakıyorlar. Morillo bayan Lansiye'yi böylesine kızdıran şeyin ne olduğunu anlamadan sözlerinin etkisiyle şaşırmış homurdandı. Yaparlarsa şaşmam. Heriflerde kafa yok ki. Marcel'in karşılık verdi. Vicdan da yok. Marcel'in çekildi. Herkes sustu. Lansiye dostlarına karısının heyecanının nereden geldiğini anlatamadı. Kendi kendine belki fazla büyüttüm işi dedi. Böyle büyük sorumluluğu olan bir işi Roy'a verdiklerine göre namuslu bir adam, iyi bir Fransız demektir. Almanya ile işbirliği yaptı belki ama o sıra savaş patlamamıştı. Ve Lansiye, Marcel'in bir süredir çok sinirli dedi. Ne yapalım? Her şeyden önce ana. Daha savaş başlamadı ama cephede hareket başlayınca Louis bir avcı filosunda. Saçma bir hikaye dedi Dumas. Artık sonunu getirmeli. Lansiye'nin anlamadığını görünce açıklamak gereğini duydu. Başlamak niyetinde değilsek savaşı bitirmenin sırasıdır diyorum. Marcel'ine kriz gelmişti. Doktor Morillo ona bakmak üzere yukarı çıktı. Konuklar dağıldılar. Yalnız Dumas kalmıştı. Morillo'yu bekliyordu. Nivel evine döndüğünde defterine şunları yazdı. Acıklı güldürü devam ediyor. Savaşın içindeyiz ama ortada savaştan eser yok. Herkes felaket bekliyor. Sonra da Siegfried hattının yarılmasından söz ediyor. Bundan korkunç savaşlar çoktur ama bu kadar aptalcası yoktur. Lansiyelerden üzücü bir olayla ayrıldık. Morillo, Roy diye birinin atanmasından söz edince bayan Lansiye bağırarak o adamın casus olduğunu söyledi. Az kalsın düşüp bayılacaktı. Casusluk oyunu devam ediyor. Roy'u tanımıyorum ama Alman dostluğuna önem verdiğini kabul ediyorum. Bugün her şey karışık. Şirke, Fransız dostluğuna önem veren bir Alman. Belki onu da sorumluluk gerektiren yerlerden birine getirmişlerdir. Savaşa ruh vermenin tek yolu var. Onu Bolşeviklere yöneltmek. Duce'nin bunu anladığı söyleniyor. Ama ne yazık ki Hitler zekadan yoksun biri. Kendi çapında büyük belki ama zekadan yoksun. Her şey genel bir yıkımla sonuçlanacak. Ve 1000 yıl sonra mermerden sevgilim Milo Venüs'ü gibi Malo'nun bir heykelini topraktan çıkaracaklar. Artık şiir yazmıyorum. Emniyet müdürlüğünde yığınla tutukludan, soğuktan, sigara dumanından, can sıkıntısından başka şey yok. Millet Josette'i görmeye gitmişti. Yanında soluk benizli, incecik, erginlik çağına yeni girmiş gibi küçücük bir kız vardı. İşte Mary dedi. Sana sözünü etmiştim. Bütün gece bildiri yapıştırdı. Bu sabah yığınla insanın durup okuduğunu gördüm. Anlıyor musunuz? Partimizin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorlar. Görünüşü küçücük bir kızı andırıyor ama hiç önemli değil. Her şey büyük bir rahatlıkla anlıyor. Josette gençliğini hatırlatan hüzünle karışık bir neşe vardı Marie'de. Millet'in genç kıza nasıl baktığını, onu mutlu ve utangaç, millete nasıl gülümsediğini gördü. Ev aramalar, iftiralar, sorgular arasında bu utangaç sevgi insanın yüreğini paralıyordu. Tutuklulara gizlice ulaştırılacak paketlerin sözünü ediyorlardı. Mado kapıyı çaldı. Kendini orada fazla yabancı buldu. Neden geldim? Bu insanların yığınla işi vardır. Beraberinde can sıkıntısını, Korbel'in iki yüzlüğünü getirmişti sanki. Benden nefret ediyorlardır. Millet ve Mary hemen yan odaya geçtiler. Mado sordu. Harry'den haber var mı? Tabii. Sonbaharda hastalandı ama şimdi iyi. Oysa koşullar çok güç. Mado ne diyeceğini bilemiyordu. Ayağa kalktı. Öyle şaşkındı ki Josette genç kıza acıdı. Müzik seversiniz değil mi? Size bir şey çalayım. Ne çalıyor diye sordu Mado kendi kendine. Hem görkemli hem de sade bir parçaydı. Ağaçlar, yağmur böyle hışırdıyordu işte. Demek Josette de sanatı seviyor. İkili bir hayat yaşamak. Ama Josette için böyle bir şey söz konusu değil. Müzik sanatın en üst noktası. Ne resme ne yazıya benzer. Müzikte zaman öğesi de vardır. Önce bir ön sezi, sonra bir ağaçlı yol, yağmur, hayat. Artık sesler alçalıyor. Tren yola çıkacak. Sesler uzaklaşıyor. Bitti. Teşekkür ederim. Dışarısı çok karanlık dedi Josette. Milletin cep feneri var. Sizi metroya kadar götürsün. Yayaların cep fenerleri ateş böcekleri gibiydi. Millet bütün dikkatiyle yolu aydınlatıyordu. Her şeyi özenle yapardı zaten. Birden Mado. Lütfen Bayan Lojan'a ve Henry'e Vlakov'un selamlarını iletir misiniz? Dedi. Söylemeyi unutmuşum. Belki saçma gelecek ama bunun için uğramıştım. Neden ille de yalan atmak gereğini duyuyorum? Diye sordu kendi kendine. Onur sorunu değil, hayır. Bu çocuğun önünde olsun, Vlakov'un adını söylemek istedim. Neyse ki hava karanlık. Çocuğu da nasılsa bir daha göremem. İletirim. Vlakov'u da tanıyorum. Atölyemizi gezmişti. Kendisiyle konuştum. Her şeyi anlıyor. Bizimkiler istedikleri kadar yalan söylesinler. Ben Rusların bizimle olduğunu biliyorum. Lansiya sabırsızlıkla kızını bekliyordu. Marcel'in acı çektiğini görüyor ve aklı başından gidiyordu. Ona hiçbir yardımının dokunamayacağını seziyor. Çaresizliğini kendi erkek beceriksizliğine veriyordu. Sesi titreyerek Mado'ya. Annen hiç iyi değil dedi. Uyudu sanıyorum. Çok kötüydü. Doktor Morillo sinirlerinin bozulduğunu söyledi ama belki beni ürkütmemek içindir. Marcel'in uyumuyordu. Kızına gülümsemeye çalıştı. Kriz geçmişti. Şimdi neden bu kadar korktuğunu soruyordu kendi kendine. Ölüm mü ürkütmüştü onu? Hayır. Yaşayanları bırakıp gitmek güçtü. Morris çocuk gibi zayıf bir adamdı. Onu herkes aldatabilir, başını derde sokabilir, en kötü işlere sürükleyebilirdi. Louis cephedeydi. Mado'nun sinirleri berbattı. Ne yapacağını bilmiyordu. Marcel'in kocasını sevmiş, çocuklarına bakmış, bütün hayatını ailesine adamıştı. Şimdi her şey yıkılıyordu. Sabaha doğru Lansiye dinlenmeye razı oldu. Marcel'in uyuyordu. Mado'ya, çok korktum dedi. Annem papaz çağırmamı istedi. Mado annesinin yatağının yakınına oturmuştu. İnanç büyük mutluluktu aslında. İnsan papazı çağırır ve hemen kendini çok daha iyi hissederdi. İnsana inanç gereklidir derdi Sergey. Tabii o bir şeye inanıyordu. Millet de. İnanmak çok önemli. Bilmekten de önemli. Hem bilmek demek hem ondan da fazla bir şey. En korkuncu inançsızlık. Ya Louis? Bir şeye inanıyor mu acaba? Bilmem. Onun da yığına boş inancı vardı. Konuşur, birden tahtaya vurur. Bir masaya 13. konuk olarak taş çatlasa oturmaz. Belki havacı olduğu için. Yürekli olmasına yürekli ama hüzün dolu mektuplar yazıyor. Onlar bu savaşın nedenini bilmiyorlar. Sergey Finlandiya'ya gittiyse neden savaştığını bildiğindendir. Ölümden korkusu yok. Annemin de. Ama birbirlerinden çok ayrı insanlar. Her şeyi birbirine karıştırdım galiba. Pencereye yaklaştı. Hava açıktı. Buz gibi bir ay ortalığı iyice aydınlatıyordu. Neden ayı aşıklara bırakmamışlar? İnsanda haykırma isteği uyandırıyor. Ay ölüm habercisidir. Işığıyla her şey zehirlenir, donar, ölü gibidir. Ya annem ölürse? Gün doğmuştu. Mado'nun gözleri açıktı ama ne görüyor ne de düşünüyordu. Elinde olmaksızın annesinin zayıf soluğuna kulak veriyordu. Millet koşarak Josette'in yanına döndü. Çok heyecanlıydı, konuşamıyordu. Josette sarıldı. Marie de sarılmak istedi, utandı, sarılamadı. Sonunda, Vlakov sana selamlarını yolluyor dedi. Henry'e de, düşünebiliyor musun? Unutmamış bizleri. Müthiş bir şey. İşte dostlarımız böyle insanlar. Bir süre sustu. Sonra alçak sesle sordu. Josette, bu kadın bizden mi? Hayır. Ben de bizden olduğunu sanıyordum. Bu kadar üzgün oluşunun nedenini anlayamadım. Josette, sende bildiri kaldı mı? Paul bir paketini İvri'ye götürdü. İyi, 100 tane de bana ver. Montrose'a gideceğim. Marie de evine dönecek. Uyuması gerekiyor. El ele tutuşup gittiler. Josette, Mado'nun gelişini hatırlıyordu. Neden Vlakov'un mektubundan hemen söz etmemişti? Garip bir kızdı Mado. İştenlik doluydu. Bütün davranışları yürekten geliyordu. Yine de onda her şey gösterişti. Henry'e Rus'un mektubundan söz etmeli. Epey geç olmuştu. Paul da nerede kaldı? Oğlunun yeraltı hareketinde çalışmasına engel olmaya boşu boşuna kalkışmıştı. Çok gençsin. Biraz daha bekle. Karşılığında Paul gülüyordu. İstemezsen gider, gençlik hareketindeki arkadaşlarımı bulurum. Daha çocuk. Marie'yi överken millet de gülünç oluyor. Her şeyi, her şeyi anlıyor Marie. Daha çocuk bunlar. Dans etmeli, kayıkla gezmeli, eğlenmeli. Zaman çok kötü. Henry işlerin yolunda olduğunu yazıyor. Arkadaşlar tersini söylüyorlar. Küçültücü şeyler yapıyor, işkence ediyor, canlarından bezdirmek istiyorlarmış. Hayır, onlara boyun eğdiremezler. Bu çocuklardaki güç büyük. Hem bizimkiler kalabalık da. Şüphesiz şu sıra bir başka millet kentin öbür ucunda bildiri yapıştırıyordur. Lyon'da, Nice'de de yapıştıranlar vardır. Londra'da da belki. Belki Berlin'de bile. Bu düşünceyle Josette'in içi rahatladı. Ilık dost elleri hissetmişti. Yorgundu. Sedire uzandı. Paul neredeyse gelir. Henry başının altına 3 yastık koyarak dinlenmeyi severdi. Düş görüyorum derdi. Şimdi nasıl acaba? Bir ana sevgisiyle kocasını hatırlıyordu. Cezaevindeki yatağını, soğuğu, hastalığı, yalnızlığı düşündü. İçine dönük anları pek seyrekti ama alışılmamış büyük bir düşünce kafasını kurcaladı. Evet, bütün gücümüzle sonuna, ölüme kadar sevmeyi biliyoruz. Corbel'den ayrılırken Profesör Dumas doktora sordu. Gerçekten sinir bozukluğu mu? Angine de poitrine, ilk ihtar. Uzun süre sustular. İkisi de Bayan Lansiye'ye acıyor. İkisi de ölümün yaklaştığı bir yaşa gelmiş bulunuyorlardı. Sonra yemekteki olay ikisini de etkilemişti. Marcel'inden ister istemez Fransa'ya kaydı düşünceleri. Bu iki adamın dostluğunun neye dayandığını kestirmek güçtü. Birbirlerinden çok ayrıydılar. Anlaşabilecekleri kimsenin aklına gelmezdi. Dumas büyük bir bilgindi. Morillo basit bir mahalle doktoru. Tıbbın yenilikleri peşinde koşmaz, yeteneklerinin sınırlı olduğunu bilir, bilimi çok güç bir meslek sayardı. Dumas için yaşama sevinciyle dolu biri denebilirdi. Murillo'ya gelince her şeye boş vermişti. Ne buluşlara ne de büyük değişikliklere inanıyordu. Sık sık değiştikçe daha çok birbirine benzer her şey derdi. Yine de anlaşılıyor, birbirlerinden hoşlanıyorlardı. Doktorun evine gittiğinde bekar Dumas evindeymişçesine rahat ederdi. Eskiden her pazar Morillo'nun iki oğlu Pierre ve Rene'yi sırtında taşırdı. Aradan uzun yıllar geçmişti. Dün Rene'den mektup aldık dedi doktor. Majino hattında, şaka ediyor. Burada sanki 100 yıldan beri savaşıyoruz, barışa susadık. Bir şey içmeden başımız ağrıyor. Galiba Nisan'da Pierre'i de askere alacaklar. Bu iş böyle uzar giderse tabii. Tek ve aynı şeyi düşünerek susmuş, yeniden yürümeye koyulmuşlardı. Sonunda Morillo konuştu. Bu olup bitenler çok salakça şeyler. Ama kim inanırdı? Roy'u nereden tanıdıklarını da anlayamadım. Aslında işi yakından incelersek şaşılacak yanı yok. Bugün bir yere birini getirdiler, ya aptaldır ya da alçakların en büyüğü. Belki Marcel'in haklı, adam casus olabilir. Bu koşullarda nasıl savaşabiliriz? Dumas tartışmıyor, arkadaşını da doğrulamıyordu. İki adam karanlıkta ayaklarının ucuyla ara sıra kaldırımı yoklayıp dikkatle ilerliyorlardı. Aldırma, bir yolunu bulur kurtuluruz dedi Dumas birden. Pek aklım ermiyor. Fransa çok güzel bir ev, diyecek yok. Ama onu kimse korumaya niyetli değil. Şüphesiz kimse kendini Fransa'nın sahibi saymıyor. Evvelki gün bir hastaya çağırdılar. Börti fabrikasındaki işçilerden biri. Sulu Zatülcem. Yanında bir arkadaşı vardı. Konuştuk. İkisi de komünist. Ya da ona yakın bir şey işte. Nasıl sinirlendiklerini düşünemezsiniz. Anlatılanların tek kelimesine inanmıyorlar. Bütün bunlar beyin yıkama diyorlar. Kukulatalılar sanki Nazilerden daha mı iyi? Konuşma bu havada sürdü gitti. Börti'yi görmeyeli epey oldu. Ama Almanları böyle yurttaşlara yeğ tuttuğundan eminim. Ülke paralanıp gidiyor. Bunda şaşılacak bir yan yok. Uluslar yaşlanıyor, insanlar gibi düşkünleşiyor. Amerikalılar öne fırlıyorlar. Cornell gibi yazarları yok. Cikletleri var yalnız. Ama çok genç insanlar. Bizler çağımızı doldurduk. Bizden ne beklenebilir artık? Prag'ı bırakmayacağımızı söylüyordunuz. İlk Hitler'in savaşa başlamaya cesaret edemeyeceğini sanıyordunuz. İmserlikten ne zaman vazgeçeceğinizi merak ediyorum. Çeyrek kala mı yoksa 5 geçe mi? Dumas bütün gücüyle piposundan bir nefes aldı. Karanlıkta kıvılcımlar uçuştu. Neden iyimserlikten vazgeçecekmişim? Yaralar yüzeyde. Roy nedir? Sorarım size. Nivel nedir? Yaranın yüzeyindeki irin, başka şey değil. Halk bir çırpıda kendini öldürebilir, intihar edebilir mi? Sizce halk nedir? Bir lise öğrencisi ya da simsar mı? Halk ekmektir, alın teridir, dehadır. İyice çileden çıktığında halkın ne yapacağını bilemem. Ne diyorsunuz? Fransa o Daladya ay yaşına ya da uzun burunlu Bone kopuğuna kalmadı ya. Robespierre ve Saint-Just'tan sonra bunları görmek ne acı. Bir boyacıyı duvarları boyarken, eskiciyi pençeyi çivilerken, elektrikçiyi tel gererken gördüğümde keyfim geliyor. Fransa henüz yaşıyor. Dinleyin doktor, belki şafak sökünceye kadar yaşayamayacağız ama bu uğursuz geceye inanmak da olanaksız. Gerçekten çevreleri zifiri karanlıktı. Ne bir ışık ne de ara sıra da karanlığı dağıtan koyu gri o pamuksu sis vardı görünürde. Kararmış evler bile görünmüyordu. Kent orman gibiydi. Birden bir süt çocuğunun çığlıkları yükseldi. Morillo keyifli keyifli. İşte yerimize gelen sevgili dostum dedi. 21. yüzyılın bir antropoloji bilgini, meriniz, salçalarımız, pipomuz ve imserliğinizle size ne kadar gıpta edecek biliyor musunuz? 60 yıl sonra çağımız bir kır serüveni, bir çoban türküsü, bir cennet gibi gelecek. Bundan eminim. Karşılığında Dumas alaycı bir ıslık koyverdi. Hadi canım siz de, Anatole Frans. Hastalarınıza nasıl baktığınızı anlamıyorum. Böyle söylevlerle sapasağlam bir adamı bile gömebilirsiniz. İnsan tepeye tırmanırken en iyi işin tepeye tırmanmamak olduğunu sanır. Bir geçide bir boğaza varıncaya kadar. Ama bir kere de yola çıktı mı sonuna kadar gitmeli. Yolun ortasına serilmemeli. Dikkat edin, önünüzde bir basamak var. Valya, Natasha'dan 4 yaş büyüktü. Aralarındaki yaş farkına rağmen kızlar yine de kısa sürede arkadaş oldular. Varya hiçbir şeyde aşırı gitmezdi. Ne düşüncelerinde ne sözlerinde. Yeni arkadaşının en hoşuna giden yanı da buydu. Onda ele geçmeyen, yakalanmayan bir yan var diyordu. Belki bütün sinema ve tiyatro oyuncuları böyledir. Valya Moskova'da yapayalnız hissediyordu. Pikvik kulüpten sıkılmıştı. Neşeli, geveze Natasha'nın yakınlığından hoşlanıyordu. Natasha 20. yaş gününü kutladı. Babası ona minicik bir kol saati armağan etti. Natasha saati durmadan kulağına götürüyor, şaşkın, işliyor diyordu. Güçlü, kıpkırmızı bileğinde minicik saatin durmasının zorunlu olduğunu sanıyordu hep. Hava çok güzeldi. Bütün kargaşası ve gösterişiyle ilkbahar başlıyordu. Akşam konuklar geldi. Valya, Stechenko, Olga ve tabii Vasya. Şimdi dostları çağılacakların listesini yaparken her zaman Natasha ve Vasya diyorlardı. Onları birbirlerinden ayrı düşünmek hiçbirinin aklına gelmiyordu. İki genç yakınlaşmalarının nedenini pek düşünmeden sık sık buluşuyorlardı. Genellikle konuşan Natasha'ydı. Vasya susuyor, gülmekle yetiniyordu. Tanıştıkları gün gibi Vasya kendi kendine hep ne iyi kız bu Natasha derdi. Dimitri Alekseyeviç günün birinde şu senin Vlakov hoşuma gidiyor demişti, anladın mı? Natasha hiç kızarmadan cevap verdi. Öyle, benim de hoşuma gidiyor. Natasha Sergey'i de çağırmıştı. Uzun süre Olga'yı yalnız başına çağırmanın ayıp olup olmayacağını da düşünmüştü. Dimitri Alekseyeviç Olga'nın kocasından hoşlanmıyordu. Natasha da Labasov'a alışamamıştı bir türlü. Hep yaşayan bir ölüyle karşı karşıyaymış gibi geliyordu onu görünce. Sonunda Labasov'u çağırmadı. Bu işe canı sıkılan Olga yine de bir şey belli etmedi. Ama uzun uzun Semyon Ivanoviç'in insanlar arası yakınlaşma ve şefkat üzerine yazdığı yazıdan söz etti. Gençler eğleniyordu. Dimitri Alekseyeviç hepsinden neşeliydi. Dansı o açtı. Eski usul zıplayarak vals yapıyordu. Ama öylesine dayanıklıydı ki sonunda Valya pes etti. Dimitri Alekseyeviç başım dönüyor. Ardından salon oyunlarına, bilmecelere geçildi. Dimitri Alekseyeviç bunda da herkesten baskın çıktı. Sonunda aldığı cezanın karşılığında fal bakmaya razı oldu. Başına bir sünger havlu bağlayıp Natasha'nın odasına girdi. İskambil kağıtlarını önüne yapıp kızın mı yoksa papazın mı daha önemli bir kart olduğunu düşünüp kafa patlattı. Önce Natasha girdi içeri. Ne, sen de mi diye bağırdı babası. Defol hadi bakalım dışarı. Sen her şeyi biliyorsun nasılsa. Onu yollasan daha iyi edersin. Vasya göründüğünde falcılığı unutan Dimitri Alekseyeviç raftan küçük bir şiir kitabı aldı. Kitabı sallayıp kendinden geçerek bağırdı.